Ayrım 4. Kuşkunun Parmakları. Robert Ludlum. Sayfa 43. Georgetown'da çok yaygın olan mimari anlayışa uygun evinin ön tarafındaki hole çıkan Danforth kapıyı açtı. CIA'den Lawrence Fassett gülümseyerek elini uzattı. İyi günler Bay Danforth. McLean'den Andrews beni aradı. Daha önce yalnızca bir kez karşılaşmıştık. Beni hatırlamadığınızdan eminim. Sizinle çalışmak benim için bir onurdur efendim. Karşısındaki üstün adama bakan Danforth gülümsedi. CIA'deki dosyasında Fassett'in 47 yaşında olduğu yazılıydı. Ama Danforth'a daha genç görünüyordu. Omuzları geniş, boynu kalın, yüzü kırışıksızdı. Sarı saçları çok kısa kesilmişti. Bu görünüş Danforth'a 70. doğum gününün yaklaştığını anımsattı. ''Tabii hatırlıyorum, içeri buyurun.'' Hole giren Fassett'in gözleri duvarda asılı Degas'ın fırçasından çıkma birkaç sulu boya resme takılmıştı. Bir adım daha atıp yaklaştı. ''Bunlar gerçekten güzel.''
''Evet, bu konuda uzman mısınız Bay Fassett?''
''Oh hayır, yalnızca coşkulu bir amatörüm. Karım ressamdı. Vaktimizin çoğunu Louvre'da geçirmeye alışmıştık.'' Danforth, Fassett'in karısından hiç söz etmemesi gerektiğini biliyordu. Kadın Doğu Berlin'le ilişkileri olan bir Almandı. Doğu Berlin'de öldürülmüştü. ''Evet, evet, anlıyorum. Lütfen bu taraftan. Grover arka bahçede, televizyonda Woodward'ın programını izliyorduk.'' Yan yana yürüyerek blok, taş ve tuğla zeminde avluya çıktılar. George Grover oturdu, iskemleden kalktı.
''Merhaba Larry, işler kızışmaya başlıyor.''
''Bir bakıma öyle, benim için fazla hızlı sayılmaz.''
''Danforth hepimiz için öyle.'' dedi. ''İçki.''
''Hayır, teşekkür ederim efendim. Sizce bir sakıncası yoksa bu işi hemen konuşmak isterdim.'' Üç erkek seramik masanın çevresinde oturdular. Danforth, ''Öyleyse şimdi nerede olduğumuzdan işe başlayalım.'' dedi. ''Yürürlüğe konan plan nedir?''
''Bunun sizlerden geçtiğini sanıyordum.''
''Oh evet, raporları okudum. İşin başındaki adamdan ilk elden bilgi edinmek istemiştim de.''
''Peki efendim, ilk aşama tamamlandı. Tanner'lar, Tremaine'ler ve Cardon'lar halen Saddle Valley'deler. Bir yerlere gitmek için bir planları yok. Gelecek haftada orada olacakları kesin. Bu bilgi bütün haber kaynaklarımız tarafından doğrulandı. Kentte 13 ajanımız var. 3 aile sürekli kontrol altında tutulacak. Bütün telefonlar dinleniyor. Her konuşmaları banda alınıyor.'' Bütün bunlar en ufak bir şeyi sezinlemelerine meydan vermeyecek biçimde yapıldı. Los Angeles Ostermanların Cuma günü 509 numaralı uçakla hareket edeceklerini, aynı uçağın doğu bölgesi saatine göre 4:50'de Kennedy Havaalanı'nda olacağını bildirdi. Kent dışına yapacakları yolculuk için her zamanki gibi bir taksiye binecekler herhalde. Tabii taksi dikkatle izlenecek.
Grover, bu hesapların tümü davranışlarının daha öncekilerden farklı olmayacağı temeline göre kurulmuş dedi.
O zaman belki söz konusu uçakta da olmayacaklar. Yarın Tanner'ı Washington'a getir diyoruz.
Danforth şu anda kendisi bir şeyler sezinlemiş olabilir mi diye sordu.
Polis devriye arabasının ilgisini çekmesi bir yana durumu ötekilerden farksız. Oturduğu yerde öne doğru eğilen Grover,
''Durumu nasıl karşılayacağını düşünüyorsun?'' dedi.
''Allak bullak olacağını sanıyorum.'' Danforth, ''İşbirliği yapmayı kabul etmeyebilir.'' dedi. ''Bunu pek sanmıyorum. İşimi gereği gibi yaparsam en ufak bir şansı olmayacak.'' Danforth böylesine güvenli konuşan sağlam yapılı adama yoğun bir ilgiyle baktı.
''Başarmamız için her şeyi yapmaya hazırsınız değil mi? Bunu çok önemsiyorsunuz.''
Fassett gözlerini yaşlı adamın bakışından kaçırmaksızın ''Böyle olması için çok neden var?'' dedi. Sesinin tonu herhangi bir şeyden konuşuyormuşçasına donuktu.
''Karımı öldürdüler. Beni bir düzenle başka tarafa çekip sabahın saat 2'sinde Kurşürstam'da onu otomobille çiğnediler. Karım o sırada beni bulmaya çalışıyordu. Bunu biliyor muydunuz?''
''Dosyayı okudum. İçten ve derin üzüntülerimi bildiririm.''
''Üzüntünüzü, sempatinizi istemiyorum. O emir Moskova'dan geldi. Ben Omega'yı istiyorum, onun peşindeyim.
İkinci bölüm. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe.
İkinci kısım. Pazartesi sabah 10:15.
Asansörden çıkan Tanner kalın, yumuşak yol halısı döşeli koridorda bürosuna doğru yürüdü. Woodward'ın programından alınan bandı seyretmek için gösteri salonunda 25 dakikasını vermişti. İzlediği program gazetecilerin belirttikleri şeyi doğruluyordu. Charles Woodward, bakan yardımcısı Ashton'ı politik bir falso olarak tanımlıyor, bu yargıya varmasını sağlayan yönleri de sergiliyordu. Tanner Washington'da birçok kişinin fena halde tedirgin olduğunu düşündü. Sekreteri esaslı bir gösteriydi değil mi diye sordu. Oğlumun sık sık kullandığı bir deyimle düşman başına, Beyaz Saray'dan akşam yemeği çağrıları bekleyemeyiz sanıyorum, arayan var mı? Kentin bütün çevrelerinden sayısız kimse coşkulu kutlamalar, adların yazılı olduğu listeyi masanıza bıraktım.
Bu hoşuma gitti, gerekebilir başka bir şey.
Federal Ticaret Komisyonu FCC'den iki kez aradılar, Fassett adında biri.
Cranston oradayken onlarla bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
Ben de öyle düşündüm ama acele olduğunu söyledi.
Belki de Dışişleri Bakanlığı güneş batmadan önce bizi tutuklamaları için çabalıyor.
Öyle bir şeye ihtimal vermem, hiç değilse bir iki gün beklemeleri gerekir. Hemen şimdi tutuklamaları hiç de politik bir davranış sayılmaz.
Onu hemen arasanız iyi olur. FCC ile olan her iş aceledir.
Bürosuna geçen Tanner masanın başına oturdu. Adların yazılı olduğu listeye ilişkin mesajları okumaya koyuldu. Bir yandan da gülümsüyordu. Programın tepkisi kendi tahminlerinin sınırlarını da aşmıştı. İç telefonun sinyali onu düşüncelerinden ayırdı.
Bay Fassett telefonda efendim.
Teşekkürler. Tanner düğmeye bastı. Bay Fassett'le mi konuşuyorum? Aradığınızda büromda değildim, özür dilerim.
Hattın öbür başındaki adam yapmacıksız bir nezaketi belirten yumuşak bir sesle "Özür dilemek bana düşer" diye karşılık verdi.
"Yüklü bir günüm. Siz de öncelik taşıyordunuz."
"Sorun nedir?"
"Sıradan bir şey ama acele olduğunu söyleyebilirim. Standard'ın haber bölümü için Mayıs ayında bizimle işbirliği yaptığınızı herhalde hatırlarsınız. Bazı belgelerde eksikler var."
"Nasıl?"
John FCC'den Cranston'ın birkaç hafta önce kendisine söylediği bazı şeyleri hatırladı. Cranston'ın bunlar için önemli değil dediğini de unutmamıştı.
"Kayıp şeyler nedir?"
"Eksik diyelim daha iyi. Bunlardan biri sizin iki imzanız. 17. ve 18. sayfalarda. Bir de Ocak ayına kadar kamu hizmetleri programının açıklanmasında eksik bölümler var."
John Tanner şimdi daha iyi hatırlıyordu. Cranston'ın hatasıydı bu. 17. ve 18. sayfalar Tanner'ın imzalaması için Washington'dan gönderilen dosyada zaten yoktu. Bu yüzden hizmetler programının açıklamasında sonraki ayı kapsayan bölüm açık bırakılmıştı. Cranston uygun görmüştü böyle olmasını.
"Soruşturursanız Bay Cranston'ın söz konusu sayfaları göndermediğini öğreneceksiniz. Dolayısıyla özel hizmetler bölümüne ilişkin açıklama ertelenmişti. Kendisiyle görüş birliğine varmıştık bu konuda."
Hattın öbür başında kısa bir sessizlik oldu. Washington'daki Fassett tekrar konuştuğu zaman sesindeki nezaket belirtisi, yumuşaklık fark edilir ölçüde azalmıştı.
Cranston'ın kendiliğinden böyle bir karar vermeye yetkisi yoktu. Ne olursa olsun şimdi bilgi edinmiş durumdasınız.
Bu sözler donuk, kesin tonda bir açıklama niteliğindeydi.
"Gerçeği söylemek gerekirse haklısınız. Durumun düzeltilmesi için gerekeni yapacağım.
Bunun yeterli olmayacağından korkuyorum. Hemen bugün öğleden sonra buraya gelmenizi isteyeceğiz."
"Durun bakalım bir dakika. Yanılmıyorsam düpedüz resmi bir çağrı bu."
"Uygulanan kuralları ben hazırlamıyorum. Yalnızca onların uygulanmasıyla görevliyim. Bir iki ay önce de Standard Mutual Haber Servisi FCC'nin kurallarına aykırı, hiç değilse bunun dışına çıkan bazı şeyler yaptı. Böyle bir durumu hoşgörüyle karşılayamayız. Mesele kimin sorumlu olduğu.
Gerçekler ortada. Sizin sorumlu olduğunuz tartışma götürmez. Bugün bir sonuca bağlamalıyız.
Pekala ama sizi şimdiden uyarayım. Bu davranışınız Dışişleri Bakanlığı kanalından bazı etkilerin sonucuysa servisin avukatlarını tez elden harekete geçireceğim. Mesele gerektiği gibi açıklanacak. Kamuoyundaki tepkileri de varın siz hesaplayın.
Bu tonda konuşmanızdan hoşlanmadığım bir yana neden söz ettiğinizi de bilmiyorum.
Bildiğinizden eminim. Dün öğleden sonraki Woodward'ın programını söylüyorum.
Fawcett güldü. Oh, bunu işittim tabii. Washington Post gazetesi esaslı bir öykü yayınladı. İçinizin rahat etmesini söyleyebilirim. Ben geçen cuma günü de sizi iki kez aradım. O zaman bu program söz konusu değildi.
Aradınız mı?
Evet. Bir dakikanızı rica edeceğim. Tanner iç telefonun düğmesine bastı. Norma, bu Fawcett adındaki adam cuma günü beni aramış mıydı?
Tanner'ın sekreteri cuma gününe ait telefon konuşmaları listesini gözden geçirirken kısa bir sessizlik oldu, sonra olabilir diye karşılık verdi. Washington'dan iki kez aramışlar. Bunlardan biri DC 36 numaralı santral. Saat 4'ten önce dönecek olursanız arabanız için haber bırakmış. 5.30'a kadar stüdyodaydınız.
Arayanın kim olduğunu sormadınız mı?
Tabii sordum. Aldığım yanıt pazartesi gününe kadar bekleyebilecekleri oldu.
Teşekkürler. Tanner tekrar Fawcett'in beklediği hatta döndü. Santral numarası bırakmış mıydınız?
Washington 36 numaralı santral. Öğleden sonra saat 4'e kadar aramanız için mesaj bırakılmıştı.
Adınızı ya da mensup olduğunuz ajansı vermediniz mi?
Cuma günüydü. Erken çıkmak istiyordum. Acele diyebilirseydim hafta sonunu rahat geçirebilecek miydiniz?
Pekala, pekala. Şimdi bu durum bekleyemez mi diyorsunuz?
Özür dilerim Bay Tanner. Gerçekten çok üzgünüm ama uygulanması gereken kurallar var.
Standard Mutual küçük, bölgesel bir istasyon değil. Durumu belirten belgenin haftalarca önce doldurulup gönderilmesi gerekirdi. Üstelik,
Fawcett yine güldü.
Bazı kimselerin tabanını fena halde yaktığınızı unutmayın. Dışişleri Bakanlığı çevresindeki bir takım kulağı deliklerin haberler servisinizin usul dışı hareketlerde bulunduğunu öğrenmesini istemezsiniz sanırım.
Bunun üstü kapalı bir tehdit olduğunu sanmayın. Gerçekten değil. İki tarafın da hatası var.
John Tanner gülümsedi. Fawcett haklıydı. Dosyanın düzenli olması gerekirdi. Kırtasiyecilik de olsa belirli şeylerin zamanında yapılması zorunluydu. İçini çekti.
Bir uçağına yetişeceğim. Saat 3'te belki biraz daha geç FCC'de olurum. Büronuz nerede?
Cranston'un yanında olacağım. Kağıtları da getireceğim. Belgelerin kopyalarını unutmayın.
Program taslakları halinde ama yine de onları sizde bırakamayız.
Anlaşıldı. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
Tanner başka bir düğmeye bastı ve evinin numarasını çevirdi. Merhaba sevgilim.
Merhaba John.
Bugün öğleden sonra Washington'a uçmam gerekiyor.
Bir sorun mu çıktı?
Hayır, sıradan. Ne var ki acele bir iş. FCC ile ilgili. Dönüş için saat 7 uçağını yakalamaya bakarım. Yalnız gecikeceğimi öğrenmeni isterim.
Pekala sevgilim, seni havaalanından almamı ister misin?
Hayır, bir taksiye binerim.
İstemediğinden emin misin?
Standardın $20 taksi ücreti ödeyeceğini düşünmek hoşuma gider.
Bu masrafa değersin. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Woodward'ın programı üzerine yorumları okudum. Tam bir zafer kazandın.
Ceketimin sırtına böyle yazdırırız. Muzaffer Tanner.
Kulağa fena gelmiyor değil mi?
Alice, ceketinin içinde sen olduktan sonra hava hoş dedi.
Gerçekte hiç para sorunları olmamasına rağmen Alice Tanner hep kocasına hak ettiği kadar para verilmediğini düşünürdü. Aralarındaki tek ciddi tartışma konusu buydu. John yüzü olmayan bir dev durumundaki Standard Mutual gibi bir firmadan daha fazlasını koparamayacağını hiçbir zaman için karısına anlatmamıştı.
Gece görüşürüz Alice.
Güle güle, seni seviyorum.
Tanner haber servisinin arabalarından birinin kendisini bir saat içinde LaGuardia havaalanına götürmesini istedi. Bu isteği hiç tartışmasız kabul edildi. Tanner bu sabah gerçekten üst üste zaferler kazanıyordu. Bir de şu FCC işi çıkmasaydı. Bundan sonraki 45 dakika boyunca Tanner yöneticilerle konuşarak bazı kopuk uçların birbirine düğümlenmesi için gerekenleri yaptı. Son olarak Standard Mutual'ın hukuk servisini aradı. Bay Harrison, lütfen. Merhaba Andy. John Tanner konuşuyor. İşim acele, uçağa yetişmek zorundayım. Bu arada öğrenmek istediğim bir şey vardı. Benim bilmediğim herhangi bir konuda FCC ile takışacak duruma düştüğümüz oldu mu acaba? Bize yüklenebilmeleri için bir açık verdik mi? Kamu hizmetleri programı tasarısı ile ilgili meseleyi biliyorum. Ama Cranston bunun bekleyebileceğini söylemişti. Tabii bekliyorum. Tanner telefonun kordonuyla oynarken bir yandan da faceti düşünüyordu. Evet Andy, dinliyorum. Sayfa 17 ve 18 imzalar tamam. Hayır sorun yok. Teşekkürler. Alıcıyı yerine bırakan Tanner yavaşça yerinden kalktı. Harrison belli belirsiz kuşkularına bir kıvılcım düşürmüştü. Bütün bunlar biraz çapraşık görünüyordu. Belgenin 4 ve 5. kopyalarındaki son 2 sayfa dışında FCC dosyası tamamlanmıştı. Aslında ötekiler de kopyaydı. Kimse için belirli bir önemi olamazdı. Yine de bu sayfalar dosyadan kayıptı. Harrison, yalnızca hatırlıyorum John. Sana bir memorandum göndermiştim. O sayfaların kasıtlı olarak geride bırakıldığını düşündüm demişti. Doğrusunu istersen buna bir anlam verememiştim. Tanner da buna bir anlam veremiyordu. Üçüncü kısım. Pazartesi öğleden sonra 3:25. FCC'nin havaalanına özel arabalarından birini göndermesi için Tanner bayağı şaşırttı. Cranston'un ofisi FCC yapısının 6. katındaydı. Büyük TV şirketlerinin haberler bölümü müdürlerinin hepsi şu ya da bu tarihte buraya gelip belirli konularda konuşmalar yapmışlardı. Cranston mesleğinin seçkin bir temsilcisiydi. Arda arda değişen yöneticiler kadrosu kadar haber servisleri tarafından da tutulur sayılırdı. Tanner sırf bu yüzden Lawrence Fassett adındaki tanımadığı adamın konuşmasına, Cranston'un kendiliğinden böyle bir yargıya varma yetkisi yok demesine bir anlam veremiyordu. Şimdiye kadar Lawrence Fassett'ten söz edildiğini hiç duymamıştı. Tanner Cranston'un bekleme odasının kapısını itti. İçerisi boştu. Sekreterin masası çıplaktı. Ne bloknot, ne kalem, ne de herhangi bir kağıt, hiçbir şey görünmüyordu. Cranston'un bürosunun kapısı açıktı. Havalandırma sisteminin çalışmasından çıkan yumuşak uğultu duyuluyordu. Yaz güneşinin yakıcı ışınlarından korunmak için büronun pencerelerindeki jalüziler çekilmişti. Sonra büronun duvarından kapıya doğru yürüyen bir adamın gölgesini fark etti. Görüş alanına giren adam hoş geldiniz dedi. Tanner'dan 10-15 santim daha kısaydı. Omuzları dikkati çekecek kadar genişti. Sarı saçı çok kısa kesilmişti. Açık tonda gür kahverengi kaşlarının altındaki gözleri birbirinden iyice uzaktı. Belki Tanner'ın yaşındaydı ama daha güçlü kuvvetli birisi olduğu besbelliydi. Yumuşak, çevik hareketlerine rağmen sezinleniyordu bu. Bay Fassett mi? Ta kendisi, içeri buyurun. Fassett Cranston'un odasına çekilip Tanner'a yol vereceği yerde yolunu kesercesine önünden geçerek bekleme odasının kapısına gitti. Dikkatle kilitledi. Hiç kimse rahatsız etmesin daha iyi. Tanner şaşakalmıştı. Konuşacaklarımız bu denli önemli mi? Lawrence Fassett odayı gözden geçirdi. Evet tabii. Kıvrak zekanızın hayranıyım. İyi bildiniz, içeri buyurun lütfen. Fassett Tanner'ın önünden Cranston'un bürosuna girdi. Sokağa bakan iki pencerenin jalüzileri ışık sızdırmamacasına aşağıya dek çekilmişti. Cranston'un masası da sekreterininki gibi çıplaktı. Üzerinde yalnızca iki kül tablasıyla ne işe yaradığı pek seçilemeyen başka bir şey daha vardı. Bomboş döşemenin üzerinde ise iki komuta kablosu, Warlansak marka bir ses alma aygıtı bulunuyordu.
Kablolardan biri Kransa'nın sandalyesine, diğeri masanın önündeki sandalyeye kadar uzanıyordu. Fasit'in hemen arkasından büroya giren haberler bölümü müdürü, ses alma aygıtı mı diye sordu.
Evet öyle, oturmaz mısınız lütfen?
Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 58.